Merhabalar, hoş geldiniz Dede ve Ekledi Podcast'in yeni bölümüne. Şimdi bir önceki bölümde öğrendik ki bu Meryem kafayı kendini anlamanın, kendini keşfetmenin, işte şimdilerde kendini yeniden inşa etmenin yollarıyla bozmuş durumda. Tatil vermeden yaptığım tek şey demiştim hatırlarsanız bir önceki bölümde. Elbette yaşam boyu da böyle bir şeyi bu kadar kurcuklarsanız bunu yaparken de çeşit çeşit yol kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Yani bu Meryem kişisinin içinden gelenle gelmeyenle konusu bile bir ton ekolden yardım almayı gerektiriyor. Çünkü biri orasından bakıyor, biri burasından bakıyor. Azıcık da mükemmeliyetçilik var serde hepimiz gibi. 360 görmek istiyorum meseleyi. O yüzden de bir o yöntemi, bir bu aracı, birazcık da o modaliteyi kendi üzerimde deneyip duruyorum. Bu arada mükemmeliyetçilik de yetersizlik duygusu gibi bir önceki bölümde anlattığım bir spektrum. Yani hepimizde az ya da çok var. O yüzden kendinizi ya ben çok mükemmeliyetçiyim, yo ben hiç değilim gibi etiketlemeyin. Duyuyorum bunları. Yani ya hep ya hiçbir mesele değil bu. Hatta mümkünse kendinize hiçbir şekilde etiketlemeyin. Çünkü bunlar gerçek değil. Sabahları bir şey yemezseniz çok sinirli olduğunuz gerçek değil. Sadece öyle olmaktan sağladığınız bilinçli veya bilinç dışı bir fayda var. Belki hayatınızda başka hiçbir yerde öfkenize izin vermiyorsunuzdur ve aç olmak size o izni veriyordur. Nasıl fayda? Bence zekice. Aynı paterni trafikte aşırı öfkelenen hemcinslerimde görüyorum mesela. Hani normalde böyle gayet yumuşak huylu, kimsenin tavuğuna kış demeyen hanımefendiler bunlar ama trafikte uçan kuşa söven deniyorlara dönüşüyorlar ve bunun böyle biraz hoşlarına gittiği de belli yani. Sağda solda anlatırken aldıkları zevki görebiliyorsunuz. Mesela bu paterni net bir şekilde gözlemlediğim iki insan tanıyorum. İkisi de biraz böyle baskıcı ailelerde büyümüş, çok duygularını ve kendilerini yaşamalarına izin verilmemiş insanlar. Burada bir korelasyon vardır kesin demiyorum. Ama olduğuna dair de ciddi şüphelerim var. Ya bu arada kadın erkek fark etmez. Hayatlarının sürücü koltuğunda, teşbihe bakın, hep başkaları oturmuş insanlara kendi otoritelerini yaşayabilecekleri alanlar verildiğinde o insanlar o zamana kadar bastırdıkları şeyleri ortaya dökerler ve haklılar da. Sadece şöyle bir şey var. Kadınlara ait öfkenin haklı olması, yani haklı bir sebebe dayanması beklenirken erkeklerin istediklerine istedikleri şekilde öfkelenme lüksü sadece bizim toplumumuzda da değil, tüm dünyada bir gerçek. Bu arada bunu söylediğimde kendi çevrenizden ve kendi deneyimlerinizden biçeceksiniz muhakkak. Ama daha genel bir şeyden bahsediyorum. Şey gibi düşünün, yani öfkelenme hakkını biz biraz daha bu hakka sahip olmak için bir şeyler kanıtlamamız gerekirken, çünkü bizim üzerimize orada öfkelenme hakkı değil, yatıştırma görevi. Toplumsal bir kabul bu. Yani o yüzden şu an bu podcast'i dinleyen bir erkeğin ya da bir kadının yarattığı ya da çözebileceği bir şey değil. Böyle geldi ve böyle gidiyor. Hani işte o giderken bir çomak sokmaya çalışmak benim yaptığım şey sadece. Yani sanki dünyayı yatıştırmak bizim görevimizmiş gibi kadınlar öğrenilmiş bir şekilde kararlı ve dolaysız olmak kaçınıyorlar. Büyürken bir şekilde öğreniyoruz bunu. Harriet Lerner diye bir Amerikalı klinik psikolog var. Kadın öfkesi hakkında bir kitap yazdı. Öfke Dansı ismi. Kitapta şöyle diyor, vaktiyle altını çizmişim. Toplumumuz kadınlara öyle bir suçluluk aşılıyor ki başkalarına duygusal hizmet veren bir istasyon görevi yapamadığımız için kendimizi suçlar hale geliyoruz. Kitabın tamamı benim kendi öfkeme ve öfkemi yaşayış şeklime yakından bakmama sebep olmuştu. Ama altını çizdiğim bazı cümleler hala tüylerimi diken diken ediyor. Mesela bir yerde şöyle diyor. Başka insanların tepkilerini tahmin edip onları huzursuz edici duygulardan korumada uzmanlaştık. Bu erkeklerde genellikle pek görülmeyen gelişmiş bir sosyal beceridir. Ya bunu o kadar çok yaptım ki. Bakın ben bu kitabı 3 yıl önce okudum. Bu cümlenin altını da çizdim. Ve bunu 3 yıl boyunca yine de yapmaya devam ettim. Yani böyle şeyler öyle etimize kemiğimize işlemiş oluyor ki fark etmekle değiştirmek arası yıllar alabiliyor. Eğer siz de kendinizde böyle bir süreçten geçiyorsanız tüm kalbimle sarılıyorum size. Kendinize yüklenmeyin ne olur. Ben insanlarla görüşmeye ara vermiştim ya bir ara biliyor musunuz? Yani kimseyi aramıyorum, çağırıyorlar, gitmiyorum. Ya bu insanlar sana ne etti de böyle davranıyorsun diye bu sefer kendimi vefasızlıkla işte kadir kıymet bilmezlikle suçlamaya başladım. Sonra ya hani burada ne oluyor, ben neyden kaçıyorum de herkeste selam sabahı kestim diye bakınca işte sırf bu yüzden olduğunu fark ettim. Yani bir diyalog içerisindeyken zihnim öyle çok hesap yapıyor ki onu söylemeyeyim, buraya girmeyeyim, o tepkiyi vermeyeyim, yüzümü şöyle yapmayayım, konuşmayı şuraya götüreyim, buradan getireyim derken iki lafın belini kırmak benim belimi büküyor. Ve bu hesaplara girmeyecek kadar da kendimi bulamadığım, kendimle net olamadığım için savunma mekanizmam der ki tatlım sen sıkma canını, otur evinde, görüşme kimseyle yani bunlarla bu kadar uğraşacağına. Bana olan buydu yani. Mesela geçen bir yere davetliydik. Böyle de söyleyince sanki galaya gitmişiz gibi oldu. Ama işte bir vesileyle tanıdığımız tanımadığımız birçok kişiyle bir araya geldiğimiz bir arkadaş toplaşmasıydı. Orada ilk kez tanıştığım bir kız eşinin bir patavatsızlığına, tırnak içinde söylüyorum bunu çünkü kime göre neye göre, ki bu örnekte belli ki karısına göre, İşte patavatsızlığına binaen şey dedi. Ay sen nasıl söylüyorsun onu pat diye, ben asla söyleyemem dedi. Tam hatırlamıyorum ama çocuk da evde ikram edilen bir şeyi mi beğenmediydi neydi yani. Aslında çok kişisel bir fikir ama bunu ben de söyleyemem. Ev sahibinin canını sıkar diye düşünürüm çünkü. Kaldı ki benim kocam da yer yer yapıyor böyle patavatsızlıklar ve ben önceleri ay öyle deme, öyle mi denir, ayıp falan diyordum. Sonra bu halime uyuz olmaya başladım. Yani ne bu anaçlık? Adamın ne diyeceğinden bana ne? İsterse boş boğazlık yapsın. Öyle bir alanı olmalı. Ben niye kontrol etmeye çalışıyorum? Niye bu yükü üzerime almaya çalışıyorum? Ayrıca da çiftiz diye onun laflarının faturası bana mı kesilecek yani? Olur mu öyle şey? Ha, kaldı ki nedense onun bu lafları böyle komik bulunurken ben bir yerde aynı şeyi yapsam ya da bir tık ciddileşsem ortam kolaylıkla gerilebilir. Çünkü kadınların böyle şeyler yapması alışık olduğumuz şeyler değil. Kadın itirazı, kadın öfkesi, kadın tepkisizliği, kadın uyumsuzluğu. Bunlar toplum nezdinde erkeklerin daha izinli olduğu şeyler. Kadına daha derleyen, toplayan, düzenleyen, gönlü hoş eden bir görev atfedilmiş. Tekrar söylüyorum, bu anlattıklarımı sağınıza ve solunuza bakıp yo hiç de öyle değil diye almayın lütfen. Çok daha toplumsal, çok daha derine yer etmiş bir şeyden bahsediyorum. Ve sadece bizim toplumumuz için de konuşmuyorum. Bunları anlatan Harriet Lerner yani Amerikalı bir kadın. Ya ve kitaptaki, belki o kitabı da böyle ayrı bir bölüm mü yapsam diye düşünüyorum. Çünkü biz kadınlar olarak hakikaten o sivrilen yanlarımıza daha net bakmalıyız. Doğrudan olmaya daha çok alışmalıyız. Beklentileri karşılamamaya daha fazla gönüllü olmalıyız. Çünkü şöyle de bir şey oluyor. Bunları yapmak istemediğimiz zamanlar oluyor. Yani kadın ve erkek tabiatını da uzun uzun konuşuruz belki bir gün ama hani bunlar da gökten inmedi biliyorum. Evet, tabiatlarımız da farklı. O yüzden de hani bu toplumsal roller kendiliğinden de oluşuyor biraz. Oralarda da okeyim. Ama yer geliyor bunu hiç yapacak duygusal kaynağımız olmuyor. Yeri geliyor canımız istemiyor yani hani o talebi, o beklentiyi karşılamak. Belki çok aksi bir günümüzde oluyoruz. Ve bu aksilikle barışmak çok zor olabiliyor bazen. Çok kendimizi hırpaladığımız bir yerden o öfkeye, hırçınlığa, uyumsuzluğa direnebiliyoruz. Ve bu bizi pasif agresif insanlar yapıyor. Ben bunu hiç istemiyorum. Yani hiçbir kadın arkadaşımda da görmek istemiyorum. Kendimde de görmek istemiyorum. Benim de çok yaptığım oldu. Çok can sıkıcı bir hal yani. Kendimi gerçekten öyle görmek istemiyorum bir daha. İşte bir daha da pasif agresif olmak istemiyorum diyorsam o zaman agresif olmaya gönüllü olmam gerekiyor. Yani aktif bir şekilde agresyon yapmam gerekiyor ki pasif bir şekilde böyle iğnelemeyeyim, laf sokmayayım. Ki ancak öyle sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Yani gerek partnerimizle gerek başka insanlarla iş ilişkisi falan gibi de lazım yani bu açık iletişim. O da ancak öfkemizle barışarak olacak. Yani başka bir yolu yok bunun. Fakat son tahlilde kadın öfkesi alışılık bir şey değil. Öfke kadına yakıştırılan bir şey değil. Ve kadın öfkesinin ardı arkası aranırken yani hani niye, neye sinirlendi, mantıklı bir sebebi var mıydı diye erkekler bu konuda daha serbest stil takılabiliyor. Bunları aramızda bir rekabet oluşsun, erkekler kapatılsın diye asla demiyorum. Bilen bilir böyle bir ayrım yaratan fikirlere geçit vermem. Zaten şu anlattıklarımın müsebbibi hiçbir kadın ya da erkek dinleyicim değil. Yani bunlar böyle ola geldi. Ve daha fazla böyle ilerlememesi için neler mümkün? Kadınların bu konudaki farkındalığını, kendi öfkeleriyle deal etme heveslerini artırmak peşindeyim yani esasen. Çünkü bunu çok içsel bir reaksiyonla gizliyoruz. Kendimiz bile farkına varmıyoruz. yani. Bu sürücü koltuğuna geçince devleşen insanların ikisi de ya ben niye bu koltuğa oturunca persona değiştiriyorum diye sormuyor mesela. Hani ağır hareket eden yayaları ağzı bozuk laflar ederken ki hallerini seviyorlar çünkü. Ne çünkü duygu ne olursa olsun onu ifade etmek. Onun yani nasıl geçiliyorsa geçilsin içinden geçmek bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı sadece orada karşılamalarına izin verildiği için üzerine düşünmüyorlar yani bu niye böyle olsun diye. Hadi şimdi buralara biraz daha bakalım. Sevgili hanım ve bey arkadaşlarım, bu hafta öfkeli olmaya izinli olduğunuzu aklınıza geldikçe kendinize hatırlatmaya ne dersiniz? Öfkenizin işaretlerini tanıyın mesela. Kulaklarınız mı yanıyor, kalp atışınız mı hızlanıyor, enseniz mi karıncalanıyor? Yani ne olunca öfkelendiğinizi anlıyorsunuz, onu bir izleyin. Duygu geldiğinde ne yaptığınıza bakın ve müdahale etmeyin. Yani bu beni niye sinirlendirdi şimdi, o kim ki beni kızdırabiliyor, niye böyle oldu keşke olmasaydı gibi düşünceler, yargılar üretmeden artık olmuş olana direnmeden, zihninizi işin içine sokmak için acele etmeden sadece duyguyu fark edin. Hemen düşünmeye başlamayın. Sadece fark edin. Bir hafta yapın bunu aklınıza geldikçe. Bir duyguyu ve o duygu geldiğindeki sizi tanımaya çalışıyorsunuz. Yani ne yapıyor bu sevdiğimin duygusu size? Bedeninizde nereye yerleşiyor? Geldiğinde sizi ele mi geçiriyor? İradesiz mi bırakıyor? O duyguyla ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Yani bir duygu ortaya çıktığında sizi hükmü altına alıyor ve hani iradesiz bırakıyorsa sizi öyle hissediyorsanız o duyguya da geçit vermeniz zor olabiliyor. Çünkü hani ego kendinden daha büyük bir şeyi istemiyor orada filan. Yani öfke sizi sizi olmaktan çıkaracak kadar güçlüyse de ona o gücü vermemek için ortaya çıkmasına izin vermeyebiliyorsunuz. Ama işte duygular bastırıldıkça yok olan şeyler de olmadığından ortaya çıkmadıkça kendilerini başka şekillerde göstermeye başlayabiliyorlar. Allah korusun bedeninizden çıkabiliyor. Midede yanma, ciltte döküntü olabilir öfke kolaylıkla. Ya da bastırmıyorsunuzdur da hükmü altına girmeye izin veriyorsunuzdur. Bu sefer de göz dönüyor, kişi ne yaptığını bilmiyor. Hani mantıklı zihniyle yapmayacağı şeyleri yapıyor, söylemeyeceği şeyleri söylüyor. Bu ortaya çıkış şeklinde de öfke kendinizi küçük düşürdüğünüz anılara sebep oluyor olabilir. Her iki durumun da sebebi bu duyguyla ne yapacağınızı çözememiş olmanız. Bunun sebebi de duyguyla ne yapacağınızı pratik etmemiş olmanız. Bunun sebebi de heves etmemiş olmanız. Onun sebebi de bunu merak etmemiş olmanız. Ve işte geldik yine aynı meseleye. Bu da beni çok uzun bir süre öfkelendiren şeydi işte. Yani sizi çaresiz bırakan, kontrolü eline alan, hayatı zorlaştıran bir şey var ortada. Ve orayla çalışmak, orayı iyileştirmek yerine AVM geziyorsunuz, dedikodu yapıyorsunuz, Türk kahvesi içiyorsunuz. İşlerinize gidip geliyor, Instagram'a bakıyorsunuz. İşte bu öncelik sıralaması beni çok öfkelendiriyordu. Hani neden diye baktım ben de. Ya beni ne öfkelendiriyor burada ve ben bu öfkeyle ne yapıyorum diye. Tıpkı az önce sizlere salık verdiğim gibi. Pratik ede ede ikisinin de yanıtını buldum. Beni öfkelendiriyor çünkü hayatı sadece yüzeysel şeyler yaparak hayat geçsin diye hiç sormadan yaşayanlarla aynı hayatı paylaşıyorum. Ama beni asıl öfkelendiren bu da değil. Beni öfkelendiren benim bu insanların yakasına yapışmak istemem. Omuzlarından tutup kendinize gelin ve iç çalışmanızı yapın diye sarsmak istemem. Suratlarına biraz hayatınız üzerine düşünün, kendinizi tanıyın, beni delirtmeyin diye bağırmak istemem. Bu nereden geliyor diye bakınca yani bu istek ne buldum biliyor musunuz? Yargı. Evet, her şeyin altından çıkan o aynı şey. Ben doğrusunu yapıyorum, onlar yanlış yapıyor yargısı. Ayrıca kibir de var burada. Benim yaptığımı yapmalılar kibri. İnsanları olduğu gibi alıp kabul edememek bu. Bunu biraz daha kaşıyınca ne buldum biliyor musunuz? Kurtarma ihtiyacı. Yani bak şimdi senin kendinde kabul edemediğin, görmek istemediğin şöyle bir şey var ve ben sana onu göstereceğim. Çünkü onu tanırsan, onu iyileştirirsen çok daha kolay bir hayatın olacak. Senin buna hazır olup olmaman da ya da isteyip istememen de önemli değil. Çünkü ben senin için en doğrusunu bilirim. Yani en çiğ haliyle temel düşüncem bu. Access Consciousness sisteminde biz bu kurtarma ihtiyacı üzerine bilhassa araçlarımızı kullanıyoruz. Ya sorunu bildiğinizde fakat hani o sorunla ne yapacağınızdan emin olamadığınızda bu araçlar birer sihirli değnek gibi. Sizin aracınız terapi olabilir, meditasyon olabilir, bambaşka bir şey olabilir. Birçoğunu birden de kullanıyor olabilirsiniz. Yeter ki o altta yatan nedir ve onunla ne yapabilirize sizi yaklaştırıyor olsun kullandığınız şey. Access'te biz rahatsızlığın yani rahat edemediğimiz yerin altında yatan bakış açılarını temizliyoruz. Ve pek çoğunun da altından bu kurtarma ihtiyacı çıkıyor biliyor musunuz? Halbuki birilerini kurtarmak bir yalan. Kimseyi kurtaramayız ve kurtarmamız da gerekmez. Bu anlaması zaman alan, diyeyim, zor demeyeyim. Yapmaktan kendini alıkoyması biraz pratik gerektiren bir şey. O yüzden yani iyi ki akses araçları var. Kurtarma, yardım etme kelimeleri dikey bir hiyerarşiye atıf veriyor dikkat ederseniz. Yani birinin aşağıda, birinin yukarıda olduğu bir sisteme işaret ediyor. Üstünlükçülük oradan geliyor zaten. O yüzden biz sevdiklerimize yardım etmeyi, onları kurtarmayı değil, olduğumuz şeyle onlara katkı olmayı seçiyoruz. Karşı taraf bu katkıyı kabul edebilir ya da etmeyebilir. Orası bizim işimiz değil. Çok sevdiğim, her bölümde de en az bir kere adını geçirdiğim Alfred Adler, bireysel psikolojinin kurucusu, bundan başkalarının görevi diye bahsediyor ve şöyle diyor: başkalarının görevlerine karışmak ve bunları üstlenmek insanın hayatını ağırlaştırır. İnsanlar arası ilişkilerde bu benim görevim değil sınırını öğrenmek gerekir. Yükleri hafifletmenin ve hayatı basitleştirmenin ilk adımı budur. Ve bunu evladınız, eşiniz söz konusu olsa bile, hatta en çok da onlar söz konusu olduğunda yapmalısınız diyor. Eşiniz çok kilolu ve kilo vermesini mi istiyorsunuz? İstediğinizle kalacaksınız. Kendisi bunu seçmediği sürece sadece kendi enerjinizi tüketeceksiniz. Şöyle düşünün. Siz ve hayatınızdaki insanlar paralel akan derelersiniz. Yani aynı kaynaktan aynı kaynağa fakat farklı yollardan. Aynı topraklar üzerindekilerle akışınız benzeyebilir. Ama her zaman çağlayan dereler ve daha durgun sular olacak. Dereler birbirine benim suyum çok sana da vereyim sen de gürle demez. Çünkü dereler birbirine bunun debisi düşük, şunun akışı kuvvetli, onun suyu sığ diye etiketleyip yargılamaz. Sadece akar. Ay, mükemmel mi bir metafor oldu yoksa dandik bir benzetme mi oldu? Şu an kestiremiyorum ama demek istediğim dere gibi olalım. Sadece akalım. Nasıl aktığımızla ilgili kafayı bozduran bir çağdayız da aynı zamanda. Hatta ben de podcastimle buna çanak tutuyor olabilirim. Çünkü baktığınızda ben de hayattan anladığımı konuşuyorum burada. Konuşan, anlatan, yazan, çizen herkes de bir parça bunu yapıyor. Haliyle akıllar biraz karışıyor. Çünkü analiz ediyoruz. Duyguları, eylemleri, oluşumuzu tartıyoruz devamlı. İşte bunun çoğu zarar. Bundan eminim. Ha, azı da zarar. Yani kendini bilmeden yaşamak gerçekten bir ızdırap. Ama kendimizi bileceğiz diye de kendimizi hırpalamanın da bir maliyeti var. Dengeyi bulmak lazım işte orada. Devamlı kendini gözlemlemekle gözlemlediklerini yargılayıp durmak iki ayrı şey ve ben bunun çok geç farkına vardım. Ben hep kendimi ve insanları çok iyi gözlemliyorum sanıyordum. Meğer yargılıyormuşum. İkisinin arasındaki farkı şöyle anlatayım. Olan şeyi olduğu gibi görebiliyorsanız, herhangi bir etiket yapıştırmadan, yani iyi kötü doğru yanlış diye hüküm vermeden, o zaman gözlemdesiniz. Eğer gözleminizi kafanızda olması gereken ve olmaması gereken diye iki ayrı çekmece açıp buralara yerleştiriyorsanız, o zaman yargıdasınız. İşte analiz etmek de bu sebeple tehlikeli. İşin içine zihin giriyor çünkü. Zihinden işlediğiniz her yerde yanılırsınız çünkü düşünceler gerçek değil. Bir saat önce oturduğunuz bir masada söylediğiniz bir şey için kalktıktan hemen sonra ya orada niye onu öyle dedim ya diye retrospektif baktığınızda nasıl göründüğünüze ve nasıl algılandığınıza dair gerçek bir sonuca ulaşmanız mümkün değil. Ama biz bu aptallığı yapıyoruz. Of, onu dedim rezil oldum, şunu dedim nasıl lafı koydum diye düşündüğünüz şeyler acaba o masadaki kaç kişi tarafından düşündüğünüz gibi anlaşıldı? Bilemeyiz. Ama bunu düşünmeye devam ediyoruz. Bir de bir şeyi yaşayıp onun üzerine hiç düşünceler üretmemek var. Geçmişi geçmişte bırakmak da denebilir buna. Bir şey söylediniz ve bitti. O an sona erdi. Bir daha gündeme almadınız. Geçti gitti. Öyle mi anlaşıldı, şöyle mi algılandı? İlgilenmiyorsunuz. Baksanıza bu alan ne kadar hafif. Yaşadınız ve bitti. Dereler gibi. Aktınız ve bitti. Şimdi sıradaki. Muazzam. İşte zihinde yaşamaktan uzaklaştıkça olacak olan budur. Fakat bu çok uzun bir konudur. O kadar da serbest akış yapmayayım. Kurtarma ihtiyacına geri dönersek, hiç başınıza şu geldi mi? Gelir bir arkadaşınız size toksik ilişkisini anlatır da anlatır. Bana şöyle davranıyor, bana bunu yapıyor diye ağlar ağlar. Siz onun adına o kadar üzülür ve sinirlenirsiniz ki, yani nasıl bunu arkadaşınıza yapabilir itoli diye gaza gelip arkadaşınızı gazlarsınız. Onu o manyak döngüden çıkarmak için boğazınızı patlatırsınız ve tam başardığınız gibi görünürken arkadaşınız ilişkisine geri döner ve şanslıysanız size ya beni sevdiği için öyle demiş gibi bir açıklama yapar. Belki de hiç yapmaz ve bir sonraki kavgaya kadar da size bir daha işi düşmez. Siz üzüldüğünüzle, harcadığınız zamanla, verdiğiniz akıllarla kalırsınız. Birilerini kurtarmaya çalışmadan, hatta kendinizi de kurtarmaya çalışmadan, olduğu gibi hiçbir yargıda bulunmadan alıp kabul etmek çok kolay değil biliyorum. Dereler gibi olmak zor. Birbirine ilişmeden, işine karışmadan, kendi yolunda akmak zor. Birilerinin hiç değişmesini beklememek zor bu realitede. Çünkü şimdiye kadar böyle işlemedik, böyle öğrenmedik. Hep bir şeyleri değiştirmeye, düşünüp çözüm bulmaya, aklımızla, zihnimizle çözmeye, kafamızdaki doğrulara doğru insanları sürüklemeye alıştık. O yüzden zor. Ama şükürler olsun ki zor olan her şey gibi pratik edilebilir de şeyler aynı zamanda bunlar. Yani başkaları neyse ama kendimize yaptığımız yargılar, kendimizden beklediklerimizden azat olmak ufak ufak hayatımızda neler yaratır? Beklentiyle çok zor ya hayat. Yani suni bir defa. Olması gereken dediğimiz şey her zaman suni. Olandan bir kaçış yöntemi olması gereken. Aklın ürünü. Mesela ben bu podcast bölümlerini böyle derli toplu tek bir konu etrafında kurgulamayı bekliyordum kendimden. Ama mesela girişte ne anlatacaktım? Bakın konu nerelere geldi, ne anlatıyorum. Bu önceki zamanlarda yani ortaya bir beklenti koyduğum ve ona uygun ilerlemediğim için benim için kesinlikle bir başarısızlık olarak sonuçlanıyordu. Yani sistemli, planlı, doğrusal bir şekilde işte o bölümde çam ağacından bahsedeceksem atıyorum. İğne yaprağından, işte pagan geleneğindeki yerinden, kozalağının içinden çıkan çam fıstığının lezzetinden falan bahsedebilirim. Ama konu meşeye gelmemeli gibi bir sisteme sıkıştırmaya çalışıyordum kendimi. Bu ne biliyor musunuz? Bulduğum bir formül var ve kendimi o denklemin içine yerleştiriyorum. Yani denklemi kendi çevremde kurmuyorum. Değişken ben değilim. İşlemin sonunda beni bulmaya çalışmıyoruz. Bugün teşbihlerim akıyor ya. İşlemin sonunda bulacağımız şey belli, sayı belli. Onun ortaya çıkması için denklemi eğip büküyoruz. İşte sunilik tam olarak bu. Ve burada hiç eğlence yok. Tamamen sıkıcı ve kontrollü bir alan. Geçen sene bir kurmaca yazma eğitimi almıştım. Orada hocamız şöyle bir şey demişti. Öyküye başladığınızda sonunda ne olacağını biliyorsanız yazarken çok sıkılırsınız. Ama karakterlere alan tanırsanız ne olacağını siz de merak eder ve yazdıkça yazarsınız. O zaman tabii ki hiç aklıma yatmamıştı. Ama Allah'tan bir şeyleri aklıma yatırmaktan zamanla vazgeçtim. Sahiden kontrol etmediğimiz şeylerin o sürprizli neşesini çok küçümsüyoruz. Orası hakikaten kaynak. Yaratıcılığı besleyen yer orası. O yüzden mümkün mertebe ben de bu alanı kendime tanımaya çalışıyorum. Bölüme başlarken de asıl niyetim bundan bahsetmekti ama bambaşka şeylerden bahsettim. Benim de beklemediğim. Ha demek ki birilerinin benden bunları duymaya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum artık. Çünkü neden? Böyle olduğunu defalarca gördüm. Ya bana en çok gelen mesaj ne biliyor musunuz? Ya ben de tam bu söylediğin şeyi deneyimliyorum. Hani onun içinden geçiyordum. Tam bu bölümde bahsettiklerini yaşıyorum şu anda. Anlattıkların bana çok ilham oldu. Bu benim en favori feedback'im. Ve ne oldu şu anda biliyor musunuz? Ben tam bunu yazarken bir mesaj geldi. Diyor ki, şöyle diyor. Seni bir arkadaşım sayesinde tanıdım ve inşallah hep anlatırsın. Bana çok ilham oluyorsun. Yani şimdi ben bu tesadüfleri, bu işi, sizi ve aramızdaki bu harmoniyi sevmeyeyim de ne yapayım? Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok minnet doluyorum. Gerçekten sandığımızdan çok daha sağlam iplerle birbirimize bağlıyız. Ve sadece insanları da kastetmiyorum. Yani Samanyolu'ndaki belki de daha büyük çapta her şey her şeyle bağlantılı. Ve bir kez o bağlantıyı böyle ucundan bucağından yakalayınca hayatın mesajları önüne düşüveriyor insanın az önce olduğu gibi. O mesajları almak, görebilmek için biraz farkındalık, bilinçlilik ki tam bu sebeple Akses karşısınız. Çünkü daima o bilinçli, farkındalık halde kalmayı çok kolaylaştırıyor Akses. Hatta temel olarak yaptığı şey bu bence. 101'i bu yani. Bunlar gerekiyor. Hani farkındalık, bilinç. Ama biraz da kontrolü bırakmak gerekiyor. O her şeyi kontrol etme ihtiyacından ve edemediklerimizin rahatsızlığına rağmen akışı izlemeyi seçersek kucağımıza düşüyor bu minik mucizeler. Geçen hafta yeni tanıştığım biri, bu arada evinden çok az çıkan birine göre ne kadar çok yeni insanla tanışıyorum. Bana dedi ki ya sen hakikaten mucizelere inanıyor musun? Şimdi burada mucize dediğimiz şeyin bu realitede tanımlandığı haliyle ele alındığını farz ediyorum. Yani denizleri yarmak, şimşekleri durdurmak gibi bir şeyden bahsettiğini varsaydım. Çünkü böyle bir şey bekliyoruz. Hastalar iyileşsin, gökten para yağsın. Bizim mucize tanımımız bu. Ama ya öyle değilse, ya çok daha basitse konu. Tanımlar bizi sınırlar, kısıtlar ve alıp kabul etmemizin önüne geçer. Söylememe gerek yok. Tanım dediğimiz şey de zihin ürünü bir şey. O yüzden de oldukça suni. Yani aslında etiket. Bu konu çok uzun. O yüzden bu bölümde anlatsam mı yoksa arkası yarın mı yapsam diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki bölümü bu konuya ayırmaya karar verdim. Çünkü gerçekten çok uzun. Daha fazla konuşmayayım bu bölümde. İlk kez de bir bölümü girişte bahsetmek istediğim şeyden bahsedemeden kapatıyorum bambaşka şeylerden konuşarak ve ciddiyet ve kural seven tabiatıma meydan okuyorum. Hadi bakalım. Fark ettiyseniz kendime bile kendimi kutuya koyma imkanı vermiyorum arkadaşlar. Başkasına mı vereceğim? Hadi bu da bu bölümün son ilhamı olsun. Sizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.